7. ayrım, sayfa 93. Hesaplaşma günü, Jack Higgins. Jack Fox o akşam saat 10'da peşinde Falcone ve Russo ile Colosseum'a geldi. Kapıda iri yarı takım elbiseli bir görevli onları durdurdu.
Üyelik kartınız.
Fox bana gerekmiyor dedi, gazinonun sahibiyim.
Çok komik.
Gazino fedaisi Fox'un omzuna elini koymuştu bile Russo görevliye.
Kolunu kırarım seni. Bunu mu istiyorsun dedi. Çek elini şu anda, hayatının en büyük yanlışını yapıyorsun.
Tam o sırada içeriden bir ses, Signor Fox, bu ne şeref diye seslendi. Genel müdür Angelo Mori telaşla merdivenlerden indi. Arkasından da iki fedaisi. Bir problem mi var efendim?
Fox hayır, her şey yolunda dedikten sonra kendisini durduran gorile dönüp gülümsedi. İyi çalışıyorsun Henry.
Sonra cüzdanından bir 50 poundluk çıkartıp Henry'nin göğüs cebine soktu.
Aslına bakarsan harika iş yapıyorsun. Başka biri gelip de buranın sahibiyim derse hayalarına iyi bir tekme atarsın, tamam mı?
Henry'nin alnında boncuk boncuk ter belirmişti. Evet efendim, siz nasıl emredersiniz diyebildi. İçeri girdiler. Ana salon kalabalıktı, burada her tür oyun oynanmaktaydı. Fox beğenerek başını salladı.
İyi görünüyor. Para akışı nasıl?
Mükemmel efendim. Fox, Mori'nin fedailerine döndü. Kameci ve Rossi'ye.
Sizlerde bir yaramazlık yok değil mi?
Cümleyi İtalyanca söylemişti. Rossi, yok efendim. Don Marco nasıllar diye sordu.
Soru fazla samimi gibi görünse de aslında değildi. Çünkü Rossi de Solazzo ailesiyle aynı kasabadan Sicilya'daki Corleone'dendi. Kendisi iyidir. Ayrıca ilgine teşekkür ederim. Mori'ye döndü. Şimdi yoldan geldik. Açlıktan ölüyorum. Restoran açıktır umarım.
Sizin için her zaman açıktır sinyor.
Mükemmel. Louis Roederer kristal istiyorum. 99. Yanında somon füme, omlet ve doğranmış soğan. Sağlığıma dikkat etmem gerek.
Zaten harika görünüyorsunuz sinyor.
Görünüşe bakma. Bu akşam burada Körfez Savaşı'nın sol yanına kurşun yarası yemiş tek insan benim Angelo. Kendime iyi bakmam gerek.
Ana salondan geçip küçük restorana girdiler. Mori onları köşede güzel bir masaya götürdü. Burası iyi mi sinyor?
Çok iyi. Falcone ile Rossi'yi yandaki masaya oturt. Onlar herhalde spagetti bolognese dolduracaklar midelerine. Olsun. Ne isterlerse ver onlara.
Tabii efendim.
Bir şey daha var. Jago kardeşleri bekliyorum. Tony ve Harold Jago.
Evet efendim. Telefon etmişlerdi zaten. Mori'nin yüzü sancılanmış gibi buruştu. Fox güldü.
Feci insanlar biliyorum. Seneler önceki Cray kardeşler efsanesine bayılmışlar. Şimdi kendilerini Cray kardeşler sanıyorlar. Ama Cray'lar bambaşkaydı, özeldi. Jago'lar onlar gibi olamaz ama bizimle çalışacaklar. Geldikleri zaman buraya getir onları.
Mori uzaklaştı. Fox bir sigara çıkardı. Falcon hemen atılıp onun sigarasını yaktı. Sinyor, bu İngiliz piçleri canınızı mı sıktı?
Hayır, çok gangster filmi seyretmişler ama işimize yarıyorlar. Russo ile senin halledemeyeceğiniz bir şey yok. Bana bir martini getir şimdi.
Jago'lar yarım saat sonra tam Fox omletini bitirirken geldiler. Ağabey Harold 40 yaşlarındaydı. Uzunca boylu, saçları ağarmaya başlamış, yüzü çiçek bozuğuydu. Tony 30 yaşındaydı. Her anlamda Harold'dan küçüktü. Sağ yanağındaki jilet izi yüzünün şeklini bozmuştu. Tek ortak yanları ikisinin de Savile Row takımlar giymiş olmalarıydı. Harold Fox'un elini sıktı.
Merhaba Jack, seni gördüğüme çok sevindim.
Fox, bana katılın. Londra'da İngilizlerin dediği gibi bakarsınız önünüze cazip bir iş koyabilirim.
Çok iyi olur. Harold bunu çok hevesli söylemişti. O zırhlı araba işi ne güzeldi. Sihirbazlık yapar gibi. Kolay. Demek istiyorum ki gerçekten harika bir işti o.
Tony'ye döndü.
Öyle değil mi Tony?
Tony yabancılardan hoşlanmayan İngilizlerdendi. Ufak tefek, suratsız bir herifti.
Sadece sen öyle diyorsan Harold demekle yetindi.
Evet ya, öyle diyor. Fox bunu ters bir tavırla söyledi. Sonra Falcone'ye dönerek parmaklarını şıklattı.
Evrak çantası.
Falcone bütün akşam evrak çantasını yanından ayırmamıştı. Masanın altından çıkarıp uzattı. İşte hepsi burada. Sayfa sayfa tüm bilgiler. Adamlarını seçmeyi sana bırakıyorum Harold.
İyi ama konu nedir? Konu basit. Beyaz elmas şirketine girilecek. St. Richard ritmindeki. Harold dehşete kapılmıştı. Ama bu olanaksız dedi. Orası bir kaleden farksızdır.
Olabilir ama unutulan bir gerçek var. Londra'nın altyapısı labirent gibidir. Sayısız yeraltı nehri, yeraltı tüneli vardır. Bazıları yüzlerce seneliktir. Bunlardan biri St. Richard rıhtımının tam altına rastlar. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Her neyse, elindeki bilgilerde hepsi var. Sen iyice bak, incele. İlgilenmiyorsan ben başkasını bulurum.
Ne kadar? Bu soruyu Tony sormuştu.
En aşağı 10 milyon, belki daha fazla. Siz %40'ını alıyorsunuz.
Tony 50 dedi.
Harold çeneni kapattı Tony dedikten sonra Jack'e döndü. Dosyayı inceleyeceğim Jack. Ama sana şimdiden işi aldığımızı söyleyebilirim. Takımı ben kurarım.
Akıllı adamsın.
Fox gülümsedi. Şimdi şerefe bir şişe şampanya açalım.
Kumarhane gece yarısı 2'de kapandı. Saat 3'e gelirken ana girişte televizyon seyreden güvenlik görevlisinden başka ortalıkta kimse kalmamış, her taraf sessizleşmişti. Sokakta bodrum girişinin yanında gri renkte üstü kapalı bir British Telecom kamyoneti durmaktaydı. Kamyonetin arka kapısı açıldı. Blake Johnson sarı iş yağmurluğu ve başında kaskı ile aşağı indi. Elinde iki tane kaldırma çengeli olduğu halde ilerledi ve yerdeki kanal kapağını kaldırdı. Dylan ona seyyar bir lamba ve üzerinde dikkat tamirat var yazan kırmızı ışıklı bir uyarı levhası uzattı. Sonra birkaç bez paravan ve bir de yağmurdan korunmak için tente uzattı. Yanında bir yığın tel, şalter ve elektrik düğmesi vardı. Blake bunlarla ilgileniyormuş gibi yaptı. Karavanın içinde Roper tekerlekli sandalyesinde çok basit gibi görünen bir bilgisayar setinin karşısında oturuyordu. Dylan siyah tişört ve blue jean'iyle Roper'ın yanına çömelmişti. Roper tuşlara bastı. Nasıl görünüyor?
Roper buraya kadar çok iyi, endişelenme, müthiş Roper hiç yanılmaz dedi. Dışarıdan yavaşlamakta olan bir araba sesi geldi. Roper elini kaldırdı. Bekle. Blake tentenin altından başını uzatıp baktı. Yağmur deli gibi yağmaktaydı. Polis devriye otosuydu, yavaşladı. Şoför mahallindeki polis Blake'e doğru eğilerek ''Sabah bu saatinde yapılacak iş değil, kolay gelsin.'' dedi. Blake becerebildiği en güzel İngiliz aksanıyla ''Sana da.'' diye cevapladı. Polis gülümsedi ve oradan uzaklaştı. ''Dylan haydi başlayalım.'' dedi.
''Roper başlıyoruz. Tüm güvenlik sistemini bozuyorum ama yalnızca 15 dakika için.'' Acele etmen gerekecek ona göre diye uyardı.
Merak etme, bana gösterdiğin bodrum katı planları da defalarca inceledim. Nereye gittiğimi biliyorum.
Bilsen iyi olur. Şimdi başlıyoruz. Ona kadar say ve bodrum kapısına in.
Ekranda değişik renkler yanıp söndü. Kırmızılar, yeşiller, hafif bir ses duyuldu. Sonra Dylan kamyonetten çıktı. Blake'in yanından geçti. Maskesini yüzüne indirerek merdivenlerden bodrum katına indi. Yanında küçük bir el feneri vardı ama kısık güvenlik ışıkları yeterli aydınlık sağladığı için kullanmasına gerek olmadı. Kameralardan çekilmiyordu. Roper'ın dediği gibi hepsi dondurulmuştu. Bilgisayar ekranındaki planları hatırlayarak merdivenlerden hızla yukarı çıktı, mutfakları geçti, ana girişten restorana girdi, kapının yanındaki camlı bölmeyi olduğu yerden görebiliyordu. Güvenlik görevlisi görüntüsü kaybolan TV'yi tamir etmeye çalışıyordu. Dylan gölgeler arasından büyük oyun salonuna süzüldü ve aradığı masaya geldi. Masadaki tepsinin içinde zarları gördü. Muntazam sıralanmışlardı, onlara dokunmadı. Masanın sağ tarafında krupiyenin durduğu yerde diz çöktü ve orada duran zarlardan 6 tanesini alarak cebine koydu. Döndü ve çabucak oyun salonundan çıktı. Güvenlik görevlisi hala TV ile boğuşuyordu. Dylan gene gölgelerden kayarak merdivenlerden indi, hızla alt katı geçerek kapıyı arkasından kapattı. Blake'in yanından geçerken ona eliyle başardık işareti yapıp kamyonete girdi. 6 adet zarı cebinden çıkarıp Roper'ın önüne, masaya bıraktı. ''Buyurun bakalım.''
''Roper 13 dakika dedi, iyi iş başardın.''
Tuşları tıkladı ve arkasına yaslandı.
''Her şey normale döndü işte.'' dedi.
''Şimdi ne yapıyoruz?
Toparlanıp gidiyoruz.''
Dylan maskesini çıkardı ve dışarı Blake'in yanına gitti.
''Plan işleri, Roper'ın istediklerini aldım. Haydi gidiyoruz, sana yardım edeyim.'' Tamam. Dylan paravanları ve tenteyi katlayarak kamyonete yerleştirdi. Blake kanal kapağını kapattı. Birkaç dakika sonra oradan uzaklaşmışlardı. Gene Roper'ın Regency Square'deki evindeydiler. Onun tezgahın başında oturup büyüteçle zarları incelemesini seyrediyorlardı. Blake olacak gibi mi diye sordu. Elbette olacak dostum. Ama bir mükemmeliyetçi olarak ince bir işle uğraşırken yalnız olmayı tercih ederim. Onun için bana bir iyilik yapın ve kaybolun. Bu zımbırtıları yarın akşamdan önce kullanmayacağınıza göre dünya kadar zamanım var. Dylan Blake'e işaret etti. Kalklar. Tamam öyleyse yarın görüşmek üzere. Güle güle. Roper onların varlığını unutmuştu bile. Kuyumcuların kullandığı cinsten elektrikli minik matkabı eline alıp işe girişti. Ertesi sabah saat 8'de Dylan'ın telefonu çaldı. Ferguson, felaket detayları almadığıma göre dün geceki işiniz yolunda gitmiş olmalı dedi. Tamamen yolundaydı. Devamı için Roper'ı bekliyoruz. Blake nasıl, ne yapıyorsunuz? İyi, güzel bir İngiliz kahvaltısı etmeye kralın kellesine gidiyoruz. Ferguson, acaba ben de mi gelseydim dedi. Gerçekten de yarım saat sonra yanında Hannah Bernstein olduğu halde onlara katıldı. Kahvaltı ısmarladılar. Ferguson, Roper'ı daha aramadınız mı diye sordu. Garson büyük bir kahvaltı tepsisiyle gelirken Hannah, bırakalım da adamcağız biraz nefes alsın efendim dedi. Dylan, Hannah sendeki domuz pastırmasını bana verebilirsin. Güzel Musevi adetlerin bozulsun istemem. Ah Dylan, ne kadar da iyisin. O anda kapı büyük bir gürültüyle açıldı ve Roper içeri girdi. Harika kokuyor dedi, garsona dedi, bana da aynından. Ferguson, inanılmayacak kadar iyi göründüğünü itiraf etmek zorundayım dedi. Roper gülerek, yani bütün gece uyumamış bir sakata göre mi diye sordu ve cebinden 6 tane zar çıkarıp masanın üzerine yuvarladı. Hepsi de bir rakamında durdu. Yılan gözü denir buna. Blake'e döndü. Siz Vegas'la böyle demez misiniz? Aynen böyle deriz. Mükemmel. Tanrı Jack Fox ve kumarhanesine yardım etsin bu akşam. Sanırım ben şahsen oraya gidip gelişmeleri seyredeceğim. Hannah Bernstein, üye olmayanları almazlar dedi. Bilgisayarım sayesinde ben üyeyim. Ayrıca hepinizi de bilgisayar üzerinden üye yaptım. Garson onun kahvaltısını da getirir. Tanrım ne güzel görünüyor. Roper böyle söyleyerek çatal bıçağını kaptı ve yemeğe girişti. Takdir edersiniz ki eğer Blake ve Dylan bu akşam Kolosseum'u alt üst edeceklerse içeri girmek için üye kartları olması gerekir. Ferguson gülümsedi. Haklısın, gerekir. Senin bir çaresine bakacağını ben tahmin etmiştim. Sanırım bu akşam bizi orada ilginç olaylar beklemekte. Blake de onunla aynı fikirdeydi. Çok doğru. 6. bölüm. Roper'ın becerisi hepsine plastik üyelik kartları imal etmekle kalmamış, Rossi ve Cameci adlı gazino fedailerinin resimleri de Falcone ve Russo'nunkilere eklenmişti. O akşam saat 8'de hep beraber Colosseum'a geldiler. Henry kapıyı tutarken Dylan da Roper'ın portatif tekerlekli sandalyesini içeriye soktu. Ama salon şimdiden dolmuştu. Garson kızlar mini etekleriyle kalabalığın arasında dolaşıp şampanya ikram ediyorlardı. Dylan bir kadeh şampanya aldı, biraz içti, durup etrafına bakındı. Blake güzel mi diye sordu. Köpüklü şarap seviyorsan güzel ama şampanya olmadığı kesin. Ferguson, ah evet, Fox bugüne kadar kazandıklarını artık yemek zorunda kalacak diyerek görüşünü bildirdi. Barda küçük bir grubun yanında durmuşlardı. Hannah Ferguson'a döndü ve gülerek, ''İlgilendiğiniz kötü adamlardan bazıları burada efendim. Jago kardeşler, Harold ve Tony barın öteki ucundalar.'' dedi. Diğerleri de dönüp belli etmeden baktılar. Ferguson, ''Çok tatsız.'' dedi. ''Dylan, evet, onlarla daha sonra ilgileniriz. Şimdi karar vermemiz gereken bir şey var. Planı kim başlatacak?'' Ferguson, ''Aslına bakarsanız aklıma şimdi bir fikir geldi.'' 6 adet zar olduğuna göre niçin 2-2 paylaşıp hepimiz birden başlatmıyoruz? Blake, general dedi. Neden bu konumda olduğunuzu anlıyor gibiyim. Şan teklif sence de uygun mu? Neden olmasın? Dylan sonra Roper'a döndü. Gösteri zamanı. Roger zarları Dylan'a verdi. O da ikişer tanesini diğerlerine geçirdi. Haydi başlıyoruz. Ferguson krep oynanan masaya yöneldi. Bitirelim şu işi dedi. Zarlarınızı avucunuzda iyi saklayın beyler. Fox restoranda gene omlet ve somon fümeden oluşan yemeğinin tadını çıkarıyordu. Biraz Krug şampanyası denedi. Falcone'ye dönerek bu harika bir şey. Çünkü bağ bozumunun iyi olduğu bir mevsimin şarabı değil. Doğru söyledim, şaşırma, biraz ters gibi geliyor ama böyle. Esas özel olan şarap bağ bozumunun iyi olmayan mevsiminde üretilen iyi şaraptır. Bu da öyle işte, değişik üzümden yapılmış. Russo gel, bir problem var sinyor. New York'taki Four Seasons otelinde bulunan o iki kişi hatırlıyor musunuz? Dylan ve Johnson. Evet, şimdi buradalar, ana salonda. Sahi mi? Fox şampanyasını bitirdi, gidip bir bakalım. Falcone onun sandalyesini çekti, Fox kalktı ve gazinonun en hareketli kısmına doğru yürüdü. Russo işte efendim oradalar dedi. Yanlarında bir adam ve bir de kadın var. Şu çizgili takım elbiseli gördünüz mü? Fox omurdandı. O senin bir kadın dediğin Russo, Scotland Yard özel bölümünden dedektif Hannah Bernstein. Bir adam dediğin de Tuğ General Ferguson. Başbakanın özel istihbarat bölümü başkanı. Tam anlamıyla namussuz bir ihtiyar piç. Buraya iyi niyetle oyun oynamak için gelmediklerine bahse girerim. Falcone öyleyse ne yapıyoruz sinyor? Onları dışarı atalım mı? Aklını mı kaçırdın? Burası Londra'nın en saygıdeğer kumarhanelerinden biri. En istemediğimiz şey burada bir skandal çıkmasıdır. Bir Tuğ General ve arkadaşlarını dışarı atmamı mı istiyorsun? Hayır, bir şey yapmadan bekleyecek ve niyetlerinin ne olduğunu göreceğiz. Zar atılan masa çok revaçlıydı, etrafı doluydu. Ferguson Hannah'ya bir denemek ister miydin dedektif diye sordu. Hayır efendim, barbut oynamasını bilmem, becerilerim arasında yoktur. Blake benim becerilerim arasında vardır dedi, hadi bir deneyelim bakalım. Blake sırasının gelmesi için 10 dakika beklemek zorunda kaldı. Sonra verilen zarları aldı ve oyuna başladı. İlk 3 sefer şansı iyi gitti, para bile kazandı. Sonra verilen zarları avucunda hapsetti ve Roper'ın 2 zarını masaya fırlattı. Yılan gözleri, kalabalık heyecanlanmıştı. Croupier zarları Dylan'a geçirdi. Dylan gerçek zarlarla 2 başarılı atış yaptı. Sonra her şey yolunda giderken hileli zarları ortaya fırlattı. Yılan gözleri. Hey diye bağırdı. Şansım iyi değil biliyorum ama bu tuhaf bir tesadüf. Ferguson öne çıktı. Bir deneme de ben yapayım dostum. Dikkat ederseniz bu zarlar biraz eskimiş görünüyor zaten. Croupier'e döndü. Bana yine bir çift zar verin dedi. Croupier denileni yerine getirdi. Ferguson zarları yuvarladı ve zarlar yılan gözleri yukarıda olmak üzere durdu. Ferguson yanındaki asker görünüşlü bıyıklı adama dönerek ne tuhaf dedi. Sonra güldü. Hepimiz aynı sayıları atıyoruz. Asker görünüşlü adam yavaşça gerçekten dedi. Croupier'in tırmığı zarları almak üzere uzandı ama asker görünüşlü adam o kadar acele etme evlat dedi. Uzanıp zarları aldı. Croupier, Monsieur zarlarda bir bozukluk olduğunu ima etmiyordur umarım dedi. Görelim bakalım. Adam zarları masanın uzunlamasına yuvarladı. Zarlar durunca yılan gözleri tekrar ortaya çıktı. Croupier'in tırmığı zararlar almak üzere tekrar uzandı ama adam önce davrandı. Hayır hayır, zarları almıyorsun. Yılan gözleri biraz fazla kaçtı. Bu zarlar hileli. Kalabalıktan bir homurdanma yayıldı. Onun üzerine asker görünüşlü adam yanında duran yaşlıca bir adama döndü. Bir de siz bakın lütfen. Bu çiftin hileli olduğu garanti. Zarları bu kere de yaşlı adam yuvarladı. Sonuç aynıydı. Zarların hileli olduğu apaçık ortadaydı. Kalabalığın öfkesi de öyle. Mori telaşla merdivenlerden indi. Baylar bayanlar lütfen, bir yanlış anlama var. Ferguson sen yönetici misin diye sordu. Evet. O zaman bu zarları bizim için bir kere de sen at. Mori durakladı. Kalabalık arasından biri hadi atsana diye bağırdı. Mori zarları attı, yılan gözleri. Kalabalık hiddetle kükredi. Asker görünüşlü adam tamam dedi, bu iş burada biter. Hileli zar ve ben burada bir haftadır dünyanın parasını kaybettim, polis çağıralım. Fox, Falcone ve Russo iyice arkada kaldılar. Hannah Bernstein ilerledi ve Maury'e hitap etti. Zarlar efendim, onları ben alayım.
Sen de kim oluyorsun?
Maury o kadar şaşırmıştı ki İtalyanca konuştuğunun farkında bile değildi. Hannah aynı lisanda gayet rahat bir şekilde cevapladı onu. Dedektif Bernstein özel bölümden zarları alıp dikkatlice inceledi. Talih oyunları yasasına göre üzerlerindeki amblemden anlaşılacağı gibi zarlar müessesenize ait. Bunu kabul ediyor musunuz?
Aslında evet öyle.
Maury'nin sesi çok yavaş ve perişan çıkmıştı. Biri zarları hileli olanlarla değiştirmiş olmalı. Asker görünüşlü adam saçmalama. Oyuncunun kendisine kaybettirecek zarları oyuna sokmasının ne anlamı olabilir? Kalabalık bağırmaya başladı. Maury olduğu yerde adeta ufalmıştı. Masanın kenarına tutundu. Hannah şans oyunları yasasına uygun olarak Westminster Sulh Davaları Yargıcı davayı ele alıncaya kadar gazinoyu kapatıyorum. Londra'da 12 adet bahis oynatan yeriniz var sanıyorum, doğru mu?
Maury evet dedi.
Korkarım onların da kapatılması gerekiyor. Emre en ufak bir itaatsizlik durumunda 100.000 pound ceza ve daha başka sorumluluklar gelecektir.
Maury titreyen sesini duyurmaya çalışarak tabii dedi, baylar bayanlar, polis emriyle salonumuzu kapatmak zorundayız. Şimdi burayı boşaltmanızı rica ederim, eşyalarınızı almayı unutmayınız. Kalabalık biraz azaldı. Ferguson, Bernstein, Dylan, Blake ve tekerlekli sandalyesine Roper arkaya kalmışlardı. Kapıda Dylan döndü ve Fox'a el salladı. ''Hey, bakın kim var burada? Sana da iyi geceler eski dostum.'' Çıktılar. Fox Falcone'ye döndü. ''Nereye gittiklerini bilmek istiyorum. Arkalarından iki genç punk gönder. Rossi ve Comeci olmaz. Başkaları gitsin.''
Russo, Borsolino ve Salvatore mutfaktalar.
Git onları hemen bul. Diğerlerini tanıyorum. Ama tekerlekli sandalyedeki adam yabancı. Söyle ne cehenneme gidiyorsa onu takip etsinler. Peşini bırakmasınlar.
7. ayrımın sonu. Sayfa 109.